Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Utku Barış Camcı. Eserin adı Alice Harikalar Diyarında. Yazarı Lewis Carroll. Türü fantastik edebiyat. Basım yeri ve tarihi Aralık 2020 İstanbul. Bu kitap 106 sayfadır. 1. ayrım. Bölüm 1. Tavşan Deliğinden Aşağı. Alice nehrin kıyısında ablasıyla birlikte yapacak hiçbir şey olmadan oturmaktan sıkılmaya başlamıştı. Bir iki kez uzanıp ablasının okuduğu kitaba göz attı. Fakat kitapta hiç resim ve konuşma görmeyince, içinde resim ve konuşma olmayan bir kitap ne işe yarar ki diye düşündü. Tam bir papatya tacı yapmanın, ayağa kalkıp papatya toplamına zahmetine değip değmeyeceğini düşünürken, birden çok yakınından pembe gözlü bir beyaz tavşan koşarak geçti. Bunda öyle çok şaşırılacak bir şey yoktu. Tavşanın "Aman tanrım, aman tanrım çok geç kaldım" dediğini işitmesi de Alice'in o kadar dikkatini çekmedi. Fakat tavşan gerçekten yeleğinin cebinden bir saat çıkarıp aceleyle koştururken ona bakınca Alice hızla ayağa kalktı. Çünkü daha önce hiç ne yelek cebi olan ne de yeleğinin cebinden saat çıkaran bir tavşan gördüğü gelmemişti aklına. Bunun üzerine içini kasıp kavuran bir merakla tavşanın peşi sıra koşarak tarlaya geçti. Ve tam bu sırada tavşanın hemen çitin altındaki büyük bir tavşan deliğinin içine atladığını gördü. Bir saniye sonra Alice de onun peşinden deliğe girdi. Tekrar nasıl yukarı çıkacağını hiç düşünmemişti. Tavşan deliği önce düz bir tünel gibi uzuyor, sonra birden aşağı doğru eğim kazanıyordu. Bu eğim o kadar dikti ki Alice durmayı düşünecek zamanı bulamadan kendisini oldukça derin görünen bir kuyuya düşerken buldu. Ya kuyu çok derindi ya da Alice çok yavaş düşüyordu. Çünkü düşerken etrafına bakınıp başına daha nelerin gelebileceğini merak edecek zamanı olmuştu. İlk olarak nereye düştüğünü anlamak için aşağı bakmayı denedi. Ancak ortalık herhangi bir şeyi göremeyeceği kadar karanlıktı. Bunun üzerine kuyunun duvarlarına bakınca duvarların dolaplarla ve kitap raflarıyla kaplı olduğunu fark etti. Her yerde çivilere asılmış haritalar, resimler vardı. Düşerken rafların birinden bir kavanoz kaptı. Kavanozun etiketinde portakal marmeladı yazıyordu. Fakat içinin boş olduğunu görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı. Olur ya, aşağıda birini öldürürüm korkusuyla kavanozu boşluğa bırakmayıp düşerken raflardan birine koymayı başardı. "Hmm" diye düşündü Alice kendi kendine. Böyle bir düşüşten sonra merdivenlerden yuvarlanmak vız gelir. Kim bilir evdekiler ne kadar cesur olduğumu düşünecek. Evin en üst katından bile düşsem yakınmam artık. Aşağı aşağı aşağı. Bu düşüşün sonu hiç gelmeyecek miydi? Acaba şimdiye dek kaç kilometre düştüm dedi yüksek sesle. Dünyanın merkezine yakın bir yere gidiyor olmalıyım. Bir bakalım. Bu da 6400 kilometre aşağısı demek. Evet, mesafe yaklaşık bu kadar olmalı. Peki ama hangi enlem veya boylamdayım? Sonra yine başladı. Acaba düşe düşe dünyanın tam içinden geçip öbür tarafa çıkar mıyım? Baş aşağı yürüyen insanların arasında bitivermek kim bilir ne kadar eğlenceli olur. Antipatiler deniyor galiba. Olsun, onlara hangi ülkeden olduklarını sorarım. Sayın hanımefendi, acaba burası Yeni Zelanda mı? Yoksa Avustralya mı? Böyle sorarsam mama da cahil bir küçük kız diye düşünecektir. Hayır, en iyisi sormamak. Belki oranın neresi olduğunu bir tabeladan falan okurum. Aşağı aşağı aşağı, yapacak başka bir şey yoktu. Bu yüzden Alice biraz sonra yeniden konuşmaya başladı. Öyle görünüyordu ki Dina bu gece beni çok özleyecek. Umarım çay saatinin önüne bir kap süt koymayı unutmazlar. Ah sevgili Dina, keşke şimdi yanımda olsaydın. Korkarım boşlukta fare bulamazsın. Fakat belki bir yarasa yakalardın. Biliyorsun yarasalar farelere çok benzer. Acaba kediler yarasa yer mi? Alice'in uykusu gelmeye başlamıştı. Rüya görüyormuş gibi kendi kendine konuşmaya devam etti. Kediler yarasa yer mi? Kediler yarasa yer mi? Hatta ara sıra yarasalar kedi yer mi diye soruyordu. Görüyorsunuz ya, her iki soruya da yanıt veremediğinden nasıl sorduğunu pek bir önemi yoktu. Alice içinin geçtiğini hissetti. Rüyasında Dina ile el ele yürürken onunla ciddi ciddi konuşuyordu. Dina, bana doğruyu söyle. Sen hiç yarasa yedin mi? Tam bu sırada çat pat! Alice aniden bir çalı çırpı tepeceğinin üstünde buldu kendini ve düşüş sona erdi. Alice en ufak bir acı hissetmedi ve hemen ayağa kalktı. Başını kaldırdı. Fakat yukarısı çok karanlıktı. Önünde başka bir uzun koridor uzanıyordu ve aceleyle koridorda ilerleyen beyaz tavşanı hala görebiliyordu. Yitirecek bir dakika bile yoktu. Alice rüzgar gibi peşinden gitti ve tam köşeye dönerken tavşanın "Ah kulaklarım, ah bıyıklarım, ne kadar geç kaldım" dediğini duydu. Alice tavşana epeyce yaklaşmıştı. Fakat köşeyi döndüğünde tavşan gözden kayboldu. Kendisini tavandan sarkan bir dizi lambanın aydınlattığı basık ve uzun bir salonda buldu. Salonun her yanında kapılar vardı. Ancak hepsi kilitliydi. Alice her bir kapıyı tek tek deneyip üzüntülü bir halde ortaya yürüdü ve buradan tekrar nasıl çıkacağını düşündü. Birden tamamen camdan yapılmış, üç bacaklı küçük bir masayla karşılaştı.
Masanın üstünde küçük, altın bir anahtardan başka hiçbir şey yoktu. Alice hemen bunun koridordaki kapılardan birine ait olabileceğini düşündü. Fakat o da ne? Ya anahtar yuvaları çok büyüktü ya da anahtar çok küçüktü. Her iki durumda da anahtar hiçbir kapıyı açamazdı. Ancak salonu ikinci kez turlayınca Alice daha önce fark etmediği alçak bir perde gördü. Perdenin altında yaklaşık 40 santim boyunda küçük bir kapıyla karşılaştı. Altın anahtarı bu kapıda denedi ve büyük bir mutlulukla anahtarın kilidi uyduğunu gördü. Alice kapıyı açtığında ardında sıçan deliğinden geniş olmayan dar bir geçit gördü. Dizüstü çökünce geçidin o güne kadar gördüğü bahçelerin en güzelin uzandığını fark etti. O karanlık koridordan çıkıp parlak çiçeklerden oluşan tarhların ve serin çeşmelerin arasında dolaşmayı çok istiyordu. Ama bu kapıdan başı bile geçemezdi. Başım kapıdan geçse bile düşündü zavallı Alice. Omuzlarım geçmedikten sonra ne işe yarar ki? Ah keşke bir teleskop gibi kısalabilsem. Nasıl başlayacağımı bilseydim bunu başarabilirdim bence. Gördüğünüz gibi Alice kısa zamanda o kadar çok sıra dışı olay yaşamıştı ki pek az şey ona gerçekten olanaksız gibi görünüyordu. Küçük kapının yanında durup beklemenin bir anlamı yok gibiydi. Bu yüzden Alice belki başka bir anahtar ya da insanlara bir teleskop gibi kısalmayı öğreten bir kitapçık bulurum umuduyla masaya döndü. Bu kez masada küçük bir şişe buldu. Şişenin boyuna bağlanmış ipin ucunda üzerine büyük süslü harflerle "Beni iç" yazısı yazan bir etiket sallanıyordu. "Beni iç" demek kolaydı tabii. Fakat akıllı küçük Alice bunu hemen yapmayacaktı. "Hayır" dedi. "Önce üzerinde zehir yazıp yazmadığına bakacağım." Çünkü Alice daha önce yanan, yabani hayvanlar tarafından yenen ve başlarına daha pek çok kötü olay gelen çocuklarla ilgili güzel öyküler okumuştu. Tüm bunların nedeni onların arkadaşlarının kendilerine öğrettiği basit kuralları anımsamamış olmasıydı. Örneğin, eğer kızgın bir ocak maşasını uzun süre tutarsanız eliniz yanar ya da bıçakla parmağınızı çok derinden keserseniz genellikle kanar. Alice'in unutamadığı bir diğer kural da üzerinde zehir etiketi olan bir şişeden daha fazla içmenin er geç insana zarar vereceğiydi. Ancak bu şişenin üzerinde zehir etiketi yoktu. Bunun üzerine Alice tadına bakmayı göze aldı. Tadının hoş olduğunu görünce onu hemencecik içip bitirdi. "Ne tuhaf bir duygu" dedi Alice. "Teleskop gibi kısalıyor olmalıyım." Gerçekten de öyle oldu. Şimdi boyu yalnızca 25 santimdi. Küçük kapıdan geçip göz alıcı bahçeye ulaşmak için uygun boya geldiğini anlayınca yüzü ışıl ışıl oldu. Fakat önce biraz daha kısalıp kısalmayacağını görmek için bekledi. Bu yüzden kendini biraz da huzursuz hissetti. "Bir mum gibi" dedi kendi kendine. "Tamamen eriyip tükenebilirsin biliyorsun. Acaba o zaman neye benzerim?" Bunun üzerine mum söndüğünde bir mum alevinin nasıl görüneceğini hayal etti. Çünkü daha önce böyle bir şey gördüğünü hiç hatırlamıyordu. Bir süre sonra daha fazla bir şey olmadığını anlayınca bir an önce bahçeye girmeye karar verdi. Fakat eyvah! Zavallı Alice kapının önüne geldiğinde küçük altın anahtarı masanın üzerinde unuttuğunu fark etti. Anahtarı almak için ise geri döndüğünde masaya ulaşmasının imkansız olduğunu gördü. Anahtarı cam sayesinde açıkça görebiliyordu. Masanın bacaklarından birine tırmanmak için elinden geleni yaptıysa da başaramadı. Çok kaygandı. Zavallı küçük kız denemekten halsiz düşünce oturup ağlamaya başladı. "Haydi ama böyle oturup ağlamanın bir yararı yok" dedi sert bir sesle kendi kendine. "Bir an önce ağlamayı kesmeni öneriyorum." Alice genellikle kendisine güzel önerilerde bulunurdu ve bazen o kendini o kadar sert bir dille azarlardı ki gözleri dolardı. Hatta bir keresinde tek başına çomak oyunu oynarken yaptığı hile nedeniyle kendi kulaklarını çekmeye yeltendiğini anımsadı. Bu tuhaf kız iki kişi gibi hareket etmekten çok hoşlanırdı. Fakat şimdi iki kişi gibi hareket etmenin yeri değil diye düşündü zavallı Alice. "Aslında şimdiki halimle benden saygıdeğer bir insan bile çıkmaz." Az sonra gözü masanın altında duran küçük cam bir kutuya takıldı. Kutuyu açtığında içinde çok büyük bir kek buldu. Kekin üstünde kuş üzümleriyle özenli beniye yazılmıştı. "O zaman ben de yerim" dedi Alice. "Eğer beni tekrar büyütürse anahtara ulaşabilirim. Küçültürse sürünerek kapının altından geçebilirim. Yani her iki durumda da bahçeye girebilirim. Ne olacağı umurumda bile değil." Bunun üzerine kekten ufak bir ısırık aldı. Tedirgin bir halde kendi kendine "Büyüyecek miyim yoksa küçülecek miyim?" diyor. Aynı anda elini başının üzerine koymuş büyüyor mu küçülüyor mu diye kestirmeye çalışıyordu. Boyunda hiçbir değişiklik olmadığını fark edince çok şaşırdı. Aslına bakarsanız insan kek yedikten sonra genelde böyle olur. Fakat Alice sürekli sıra dışı olaylara karşılaşma beklentisi içinde olduğundan olaylar her zamanki gibi gerçekleştiğinde bunlar ona oldukça sıkıcı ve aptalca geliyordu. Böylece keki yemeye devam etti ve kısa sürede hepsini mideye indirdi.
Bölüm 2. Gözyaşı Havuzu. "Çok tuhaf, daha da tuhaf" diye haykırdı Alice. O kadar şaşırmıştı ki düzgün konuşmayı unutmuştu. "İşte gelmiş geçmiş en büyük teleskop gibi uzuyorum. Güle güle ayaklarım." Çünkü ayaklarına baktığında onların neredeyse gözden kaybolduğunu fark etti. Gittikçe uzaklaşıyorlardı. "Ah zavallı küçük ayaklarım, artık siz ayakkabılarınızı, çoraplarınızı kim giydirecek? Canlarım benim,
Ben giydiremem, bundan eminim. Bu zahmete giremeyecek kadar uzağım sizlere. Elinizden geleni yapmalısınız. Fakat onlara iyi davranmalıyım diye düşündünüz. Yoksa gitmek istediğim yere yürümeyebilirler. Bir bakalım. Her Noel'de onlara yeni bir çift bot hediye edebilirim. Bunun üzerine kendi kendine bunu nasıl yapacağını tasarlamaya başladı. Botları ulakla göndermek gerekir diye düşündü. Birinin kendi ayaklarına hediye göndermesi kim bilir ne kadar gülünç karşılanır. Üstelik adres de oldukça tuhaf görünecek. Sayın Alice'in sağ ayağı, şöminenin önü, kilimin üzeri. Alice'den sevgilerle. Aman tanrım, ben neler saçmalıyorum. Tam bu sırada başı salonun tavanına çarptı. Boyu neredeyse 3 metreye ulaşmıştı. Küçük altın anahtarı kaptığı gibi bahçe kapısına yöneldi. Zavallı Alice. Yere uzanıp bir gözüyle bahçeyi izlemekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Kapıdan geçmek şimdi daha da güçtü. Oturup yerinden ağlamaya başladı. Kendinden utanmalısın dedi Alice. Senin gibi kocaman bir kız bu konuda haklıydı. Böyle oturup ağlamamalı. Derhal kes ağlamayı, sana söylüyorum. Fakat Alice ağlamaya devam etti. O kadar çok gözyaşı akıttı ki bir süre sonra etrafında 10 santim derinliğinde salonun yarısına gelen genişçe bir havuz oluştu. Bir süre sonra uzaklardan ayak pıtırtıları işitince hemen gözlerini silip neyin geldiğini görmek için baktı. Gelen görkemli elbiselere bürünmüş beyaz tavşanın ta kendisiydi. Bir elinde bir çift küçük beyaz eldiven, diğer elinde de büyükçe bir yelpaze vardı. Aceleyle koşuştururken kendi kendine söyleniyordu. Ah, düşes, düşes, ah, onu çok beklettiğim için bana kızmasa bari. Alice kendisini o kadar umutsuz hissediyordu ki herhangi birinden yardım istemeye hazırdı. Bu yüzden tavşan yaklaştığında alçak ve tedirgin bir sesle konuşmaya başladı. Affedersiniz beyefendi. Bunun üzerine tavşanın ödü patladı. Küçük beyaz eldivenleriyle yelpazesini elinden düşürdü. Ve bütün gücüyle kaçıp karanlığın içinde gözden kayboldu. Alice yelpazeyle eldivenleri aldı. Geçit çok sıcak olduğundan konuşmaya kendisini yerleyerek devam etti. Aman tanrım, bugün her şey ne kadar da tuhaf. Halbuki dün her şey normaldi. Acaba geceliğin bir değişikliğe mi uğradım? Bir düşüneyim. Bu sabah kalktığımda ben aynı Alice miydim? Yanlış anımsamıyorsam kendimi biraz farklı hissediyordum. Fakat eğer aynı değilsem, o zaman sıradaki soru öyleyse ben kimim olmalı? Aa, bu çok büyük bir bilmece. Böylece Alice belki onlardan biriyle yer değiştirmiştir diye yaşıtı olan tanıdığı bütün çocukları bir bir gözünün önünden geçirdi. Adı olmadığımdan eminim dedi. Çünkü onun upuzun lüle saçları var. Benim saçlarım desi lüle falan yok. Mabel de olamam. Çünkü ben her türlü şeyi biliyorum. Fakat o çok az şey biliyor. Ancak o kendisi, ben de benim ve kafam karıştı. Acaba eskiden bildiklerimi şimdi de biliyor muyum? Bir deneyeyim. Bir bakalım. 4 kere 5, 12 eder. 4 kere 6 ise 13. 4 kere 7, şimdi zaman 20. Hiçbir zaman 20'ye ulaşamayacağım. Aman çarpım tablosu bir şey ifade etmez zaten. Coğrafyayı deneyeyim. Londra Paris'in başkentidir ve Paris de Roma'nın başkentidir. Roma ise, hayır bunların hepsi yanlış. Bundan eminim. Mabel oldum herhalde. Küçük Timsah şarkısını söylemeye çalışacağım. Bunun üzerine ders çalışıyormuş gibi ellerini kucağında kavuşturarak söylemeye başladı. Fakat sesi boğuk ve tuhaf çıkıyordu. Sözcükler de eskisi gibi değildi. Nasıl oynatır küçük timsah parlayan kuyruğunu? Nasıl Nil'in suyunda ıslatır her bir altın pulunu? Nasıl neşeyle gülümsüyor gibidir? Nasıl düzgünce gerer pençelerini? Çenesiyle hafifçe gülümseyendir, içeri davet eder küçük balıkları. Bunların doğru sözcükler olmadığından eminim dedi ki zavallı Alice. Konuşurken yine gözleri dolmuştu. Demek ki Mabel olmuşum. Gidip o küçük kulübede yaşamak zorunda kalacağım. Oynayacak hiç oyuncağım olmayacak. Üstelik öğrenecek bir sürü şey olacak. Hayır, bu konuda kararımı verdim. Eğer ben Mabel'sam burada kalacağım. İnsanların başlarını uzatıp da haydi yukarı gel tatlım demelerinin bir yararı olmayacak. Ben yalnızca başımı kaldırıp bunu söyleyene ben kimim o zaman? İlk önce bunu söyleyin. Eğer o kişi olmak hoşuma giderse yukarı gelirim. Yok, eğer gitmezse başka biri olana kadar burada kalırım diyeceğim. Fakat aman tanrım diye aykırdı Alice birden gözyaşlarına boğularak. Keşke birileri başını aşağı uzatsa. Burada yalnız kalmaktan o kadar sıkıldım ki. Bunu söyledikten sonra başını eğip ellerine baktı ve konuştuğu sırada tavşanın küçük beyaz eldivenlerinden birini giymiş olduğunu hayretle fark etti. Bunu nasıl yapabildim ki diye düşündü. Yeniden küçülüyor olmalıyım. Ayağa kalkarak boyunu ölçmek için masaya yöneldi ve tahmin ettiği gibi yaklaşık yarım metre olduğunu ve hızla daha da kısaldığını gördü. Biraz sonra bunun nedeninin elinde tuttuğu yelpaze olduğunu anladı. Tam zamanında yelpazeyi yere atarak kendini daha fazla kısalıp yok olmaktan kurtardı. Ucuz kurtuldum diye dedi Alice. Böylesine ani bir değişimden oldukça korkmuş olsa da hala varlığını sürdürdüğü için mutluydu. Şimdi sırada bahçe var. Böyle deyip hızla küçük kapıya koştu. Ancak o da ne? Küçük kapı yine kapanmıştı. Ve küçük altın anahtar da eskisi gibi cam masanın üzerinde duruyordu. Her şey öncekinden de kötü diye düşündü zavallı kız. Daha önce hiç bu kadar küçülmemiştim. Hem de hiç. Bu çok kötü bir durum. Evet çok kötü. Bunları söylerken ayağa kaydı. Ve hemen cüp. Çenesine kadar tuzlu suyun içine battı. İlk aklına gelen bir şekilde denize düştüğüydü. Eğer denize düşmüşsem trenle geri dönebilirim dedi kendi kendine. Alice daha önce yaşamında bir kez deniz kıyısına gitmişti ve buradan çıkardığı genel sonuç İngiltere kıyılarının neresine giderseniz gidin denizde birkaç tane tekerlekli soyunma kabini, tahta kürekleriyle kumu kazan çocuklar ve bir dizi yazlık ev ve bu evlerin arkasında bir tren istasyonu bulacağınızdı. Ancak daha sonra anladı ki şu anda boyu 3 metreyken döktüğü gözyaşının oluşturduğu bir havuzun içerisindeydi. Keşke bu kadar çok ağlamasaydım dedi Alice. Bir çözüm yolu bulmak için oraya buraya yürürken. Sanırım kendi gözyaşlarımın içerisinde boğularak bunun cezasını çekeceğim. Tuhaf bir şey olacak bundan eminim. Zaten bugün her şey tuhaf. Tam bu sırada yakınlarda bir yerlerde bir şeyin sudan çıkardığı sesi duydu. Ve bunun ne olduğunu görmek için yaklaştı. İlk önce bunun bir morse ya da su aygırı olduğunu sandı. Fakat sonra o sırada ne kadar küçük olduğunu anımsadı ve çok geçmeden bunun kendisi gibi kayıp suya düşmüş bir fare olduğunu gördü. Bu fareyle konuşmanın bir yararı olur mu acaba diye düşündü Alice. Burada her şey o kadar olan dışı ki büyük olasılıkla bu fare de konuşabiliyordur. Hem denemekten ne çıkar ki? Bunun üzerine Alice konuşmaya başladı. Ah fare, bu havuzdan çıkmak için bir yol biliyor musun? Burada yüzüp durmaktan çok yoruldum. Ah fare. Alice bunun bir fareyle konuşmak için doğru yol olduğunu düşünüyordu. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Fakat ağabeyinin Latince dil bilgisi kitabında buna benzer şeyler gördüğünü anımsıyordu. Fare, farenin fareye, fare, ah fare. Fare Alice'e meraklı gözlerle baktı. Sanki o küçük gözlerinden birini kırpıştırmıştı. Fakat hiçbir şey demedi. Belki de İngilizce bilmiyordur diye düşündü Alice. Sanırım bu Fatih William'la birlikte geçirmiş bir Fransız faresi. Bütün tarih bilgisine karşın Alice'in neyin ne zaman olduğuna ilişkin pek bir fikri yoktu. Bunun üzerine yeniden konuşmaya başladı. Kedim nerede? Bu Fransızca ders kitabının ilk cümlesiydi. Fare birden sıçrayıp sudan çıktı. Korkudan her yeri titriyor gibiydi. Ah, affedersiniz diye bağırdı Alice. Hemen zavallı hayvanın duygularını incitmiş olabileceğinden korktu. Kedilerden hoşlanmadığınızı tamamen unutmuşum. Tabii ki onlardan hoşlanmıyoruz diye heyecanla haykırdı fare tiz bir sesle. ''Sen benim yerimde olsan kedilerden hoşlanır mıydın?'' ''Sanırım hayır.'' dedi Alice rahatlatıcı bir ses tonuyla. ''Kızmayın lütfen. Yine de size kedimiz Dina'yı göstermek isterdim. Onu bir görseniz kedilerden hoşlanırsınız. Çok sevimli, sakin bir hayvandır.'' diye konuşmasını sürdürdü Alice. Tembel tembel havuzda yüzerken bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. Şöminenin yanında otururken patilerini yalayıp yüzünü temizler. Önüne sütünü koyduğunuzda öyle sakinleşir ki üstelik fare yakalamak üstüne yoktur. Özür dilerim diye bağırdı Alice yine. Bu sefer farenin bütün tüyleri kabarmıştı. Alice onun gerçekten darıldığını tahmin etti. Eğer istemiyorsanız biz de bir daha onun hakkında konuşmayız. Biz mi? Cidden diye bağırdı kuyruğunun ucuna kadar titreyen fare. Sanki bu konuda konuşmayı ben istedim. Bizim ailede herkes kedilerden nefret eder. Pis, nankör, iğrenç yaratıklar. Bir daha onların adını ağzına alma. Olur almam dedi Alice. Bir an önce konuyu değiştirme çabasındaydı. Siz köpeklerden hoşlanır mısınız acaba? Fare karşılık vermeyince Alice hevesle devam etti. Bizim evin yanında size göstermek istediğim böyle küçük bir köpek var. Parlak gözlü, küçük bir terier. Kahverengi ve kıvırcık tüyleri o kadar uzun ki üstelik bir şey fırlattığınız zaman size geri getiriyor, oturup akşam yemeğini vermeniz için yalvarıyor ve buna benzer bir sürü şey yapıyor. Yaptıklarının yarısını bile anımsamıyor. Sahibi bir çiftçi. O kadar yararlı bir köpekmiş ki 100 pound dermiş. Çiftçi onun bütün sıçanları öldürdüğünü söylüyor. Aman tanrım diye bağırdı Alice. Üzüntüsü sesinden belli oluyordu. Korkarım onu yine küstürdüm. Çünkü bu sözler üzerine fare elinden geldiğince hızlı bir biçimde Alice'den uzaklaşmaya başlamıştı. Yüzerken çıkardığı sesler havuzu inletiyordu. Bunun üzerine Alice farenin arkasından sevecen bir sesle bağırdı. Canım farem lütfen geri dön. Eğer hoşlanmıyorsan ne kedilerden ne de köpeklerden konuşuruz. Bunu duyan fare arkasını dönüp yavaşça Alice'e doğru yüzdü. Beti benze atmıştı. Öfkeden olsa gerek diye düşündü Alice. Titrek ve alçak bir sesle şöyle dedi. Hadi kıyıya gidelim sana hayatımı anlatayım. O zaman niye kedilerden ve köpeklerden nefret ettiğimi anlarsın. Gitme zamanı gelmişti. Çünkü havuz içine düşen kuşlardan ve hayvanlardan dolayı iğne atılsa yere düşmez hale gelmişti. Havuzda bir ördek, bir dodo kuşu, bir kırmızı papağan, bir kartal yavrusu ile birlikte başka birkaç tuhaf yaratık vardı. Alice öne düştü ve bütün kalabalık kıyıya doğru yüzdü. Bölüm 3. Kurul yarışı ve uzun bir öykü. Kıyıda toplanan hayvanlar gerçekten de tuhaf görünen bir kalabalık oluşturmuştu. Tüyleri çamura bulanmış kuşlar, kürkleri bedenlerine yapışmış hayvanlar, hepsi sırılsıklam, öfkeli ve huzursuzdu. Akla gelen ilk soru, tahmin edilebileceği gibi tekrar nasıl kuruyacaklarıydı. Bu konuda görüştüler. Birkaç dakika sonra Alice kendini hayvanlarla gayet samimi bir şekilde konuşurken bulduğunda bu durum ona oldukça doğal geldi. Sanki onları kendini bildiği bileli tanıyordu. Hatta bir süre Alice suratına asan kırmızı papağan ile hararetli bir tartışma içerisine girdi. Kırmızı papağan, ben senden büyüğüm, bu yüzden daha çok şey biliyor olmam gerekir dedi. Alice onun yaşını öğrenmeden böyle bir şeyi kabul edemezdi. Kırmızı papağan da yanıt vermeyi kesin olarak reddedince söylenecek söz kalmadı. En sonunda aralarındaki en otoriter hayvan gibi görünen fare şöyle seslendi. Hepiniz oturup beni dinleyin. Kısa sürede hepinizi kurutacağım. Bunun üzerine herkes ortalarında fare olduğu halde geniş bir daire oluşturacak şekilde oturdu. Alice gözlerini endişeyle farenin üzerine dikti. Eğer bir an önce kurulanmazsa çok kötü bir soğuk algınlığına yakalanacağından emindi. Dedi fare ciddi bir havayla. Hepiniz hazır mısınız? Bu benim bildiğim en kuru şey. Lütfen hepiniz sessiz olun. Lider arayışı içerisinde olan ve son zamanlarda gasp ve işgallerden oldukça bunalan İngiliz halkı, Papa'nın da davasını desteklediği Fatih William'a boyun eğdi. Mercia ve Northumbria kontları olan Edwin ve Morcar. Öf dedi kırmızı papağan ürpererek. Pardon dedi fare kaşlarını çatarak. Fakat kibarlıktan da vazgeçmeden. Bir şey mi dediniz? Hayır demedim dedi kırmızı papağan hemen. Bana öyle gelmedi o zaman dedi fare. Devam ediyorum. Mercia ve Northumbria kontları Edwin ve Morcar Fatih William'ın yanında olduklarını açıkladılar. Hatta Canterbury'nin yurtsever başpiskoposu Stigand bile bu durumu olumlu buldu. Neyi buldu dedi ördek. Onu buldu diye tersleri karşılık verdi fare. Elbette onun ne anlama geldiğini biliyorsun. Ben bir şey bulduğumda onun ne anlama geldiğini gayet iyi bilirim dedi ördek. Bu genellikle bir kurbağadır ya da solucandır. Sorun başpiskoposun ne bulduğu. Fare bu soruyu duymazlıktan gelip aceleyle konuşmasına devam etti. Kendisine tacı sunmak için William ile buluşmaya Edgar Atheling ile gitmeyi uygun buldu. William'ın ilk tepkisi ılımlı oldu. Fakat emri altındaki Normanların küstahlığı, şimdi nasıl oldun tatlım diye konuşurken Alice'e döndü. Her zamanki gibi ıslak dedi Alice üzgün bir ses tonuyla. Anlattıklarınız beni hiç de kurutmuş gibi görünmüyor. O zaman dedi ayağa kalkan Dodo ciddiyetle, kısa sürede daha etkin çözümler bulunması için oturuma son verilmesini öneriyorum. İngilizce konuş dedi kartal yavrusu. Söylediğin o uzun sözcüklerin yarısının bile anlamını bilmiyorum. Hem ayrıca senin de bildiğine inanmıyorum. Sonra kartal yavrusu gülümsemesini gizlemek için başını eğdi. Diğer birkaç kuşta sesleri duyulacak biçimde kıkırdadı. Anlatmak istediğim şey şuydu dedi Dodo gücenik bir sesle. Bizi kurutacak en iyi yol bir kurul yarışı düzenlemek. Kurul yarışı da ne demek dedi Alice. Bunun ne olduğunu öğrenmeyi pek istemiyor gibiydi. Fakat Dodo birisinin konuşması gerektiğini düşünüp sustu ve hiç kimse bir şey söyleyecekmiş gibi görünmedi. Şöyle söyleyeyim dedi Dodo. Bunu açıklamasının en iyi yolu uygulamaktır. Bu yarışı bir kış günü tek başınıza denemeye kalkışırsanız diye Dodo'nun bunu nasıl başardığını size anlatacağım. Dodo ilk olarak bir daire şeklinde yarış parkuru belirledi. Tam bir daire olmasının önemi yok demişti. Ve tüm yarışmacıları parkurun üzerinde oraya buraya yerleştirdi. 1, 2, 3, başla diye bir şey yoktu. Yarışmacılar istedikleri zaman koşmaya başlıyor, istedikleri zaman duruyorlardı. Bu yüzden yarışın ne zaman biteceğini bilmek kolay değildi. Bununla birlikte yarışmacılar yaklaşık yarım saat koşuşturup iyicene kuruduktan sonra Dodo birden yarış bitti diye bağırdı ve herkes onun etrafında toplanıp soluk soluğa peki şimdi kim kazandı diye sordu. Dodo'nun bu soruya yanıt verebilmesi için epey bir düşünmesi gerekti. Herkes sessizlik içinde beklerken o tıpkı Shakespeare resimlerde gördüğünüz gibi bir parmağını alnına dayayıp uzun süre öyle durdu. Dodo en sonunda herkes kazandı. Hepinizin ödüllendirilmesi gerek dedi. Peki ama ödülleri kim verecek diye sordu herkes hep bir ağızdan. Kim mi? O tabii ki dedi.
Dodo parmağıyla Alice'i göstererek bunun üzerine hepsi birden Alice'in çevresine toplanıp "İsteriz, isteriz, ödüllerimizi isteriz" diye bağırıştılar. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ne yapacağı konusunda Alice'in hiçbir fikri yoktu. Umutsuzluk içerisinde elini cebine atıp bir kutu şekerleme çıkardı. Neyse ki kutunun içine tuzlu su girmemişti. Ve tek tek uzattı. Herkese tam bir şekerleme düştü. "Onun da bir ödül alması gerek, değil mi?" dedi fare. "Elbette," diye karşılık verdi Dodo ağır başlılıkla. "Cebinde başka neler var?" diye devam etti Alice'e dönerek. "Yalnızca bir yüksük," dedi Hazine süzülerek. "Ver onu bana," dedi Dodo. Dodo, "bu zarif yüksüğü kabul etmenizi diliyoruz," deyip ciddi bir tavırla yüksüğü Alice'e sunarken herkes bir kez daha kızın çevresinde toplandı. Dodo bu kısa konuşmayı bitirdiğinde hepsi birden neşeyle alkışladı. Alice bütün bunların çok saçma olduğunu düşündü. Fakat herkes o kadar ciddi görünüyordu ki gülmeye cesaret edemedi. Söyleyecek bir şey de olmadığından küçük bir reverans yapıp elinden geldiğince ciddi görünmeye çalışarak yüksüğü aldı. Sırada şekerlemeleri yemek vardı. Bu biraz gürültü ve patırtıya yol açtı. Büyük kuşlar şekerlemelerin tadını bile alamadıklarından şikayet ederken küçük kuşlar neredeyse boğuluyor, sırtlarına vurmak gerekiyordu. Fakat en sonunda bütün bunlar son buldu ve yeniden bir daire şeklinde oturup fareye kendilerine bir şey de anlatması için yalvardılar. "Bana başınızdan geçenleri anlatacağınıza söz vermiştiniz, biliyorsunuz," dedi Alice. "Ve K'lerle köylerden neden nefret ettiğinizi anlatacaksınız," diye ekledi fısıltıyla. Onu yeniden küstürmekten korkuyordu. "Benimki uzun ve acıklı," dedi fare. Alice'e dönüp iç çekerek. "Kesinlikle uzun," dedi Alice. Farenin kuyruğuna hayretle bakıp, "fakat niçin acıklı diyorsunuz?" Fare konuştukça bu konuda kafası daha fazla karıştı. Bu yüzden onun anlattığı hikaye kafasında şöyle canlandı. Evde karşılaştığı bir fareye şöyle dedi öfke. "Yürü, mahkemeye gideceğiz. Sana dava açacağım. Haydi, itiraz istemiyorum. Ben duruşmaya gidiyorum çünkü gerçekten bu sabah yapacak bir işim yok." Fare jürinin ve yargıcın olmadığı böyle bir mahkemeye nefesimizi boşa harcamak olur dedi köpeğe. Yaşlı kurnaz öfke, jüri de yargıç da ben olacağım dedi. "Seni yargılayıp ölüme mahkum edeceğim." "Beni dinlemiyorsun," dedi fare sertçe Alice. "Aklından neler geçiyor?" "Özür dilerim," dedi Alice alçak gönüllü bir tavırla. "Beşinci kıvırma gelmiştiniz sanırım." "Hayır, gelmemiştim," dedi diye haykırdı fare birden sertçe ve büyük bir öfkeyle. "Bir düğüm," dedi her zaman bir işe yaramaya hazır olan Alice tedirginlikle çevresine bakarak. "Ah, izin verin çözmenize yardım edeyim. Böyle bir şey yapmayacağım," dedi fare. Ayağa kalkıp giderken. "Saçma sapan konuşarak bana hareket ediyorsun. Öyle demek istemedim," diye savunmaya geçti zavallı Alice. "Fakat siz de çok çabuk alınıyorsunuz, farkındasınız değil mi?" Fare yanıt olarak yalnızca homurdandı. "Lütfen geri dönün ve öykünüzü bitirin," diye bağırdı Alice ardından. Diğer hayvanlar da Alice'e katılıp hep bir ağızdan "Evet, lütfen geri dönün," diye bağırdılar. Fakat fare yalnızca başını sabırsızlıkla sallayıp adımlarını hızlandırdı. Fare gözden kaybolur kaybolmaz "bizimle kalmaması çok yazık," diye iç çekti kırmızı papağan. Bu durumu fırsat bilen yaşlı bir yengeç kızına "ah tatlım, bu olay sana hemen öfkeye kapılmaman için bir ders olsun," dedi. "Kapa çeneni anne," diye yanıt verdi genç yengeç tersinerek. "Sen bir istiridyenin bile sabrını taşırırsın. Keşke dinacığım da burada olsaydı," dedi. "Ah keşke," dedi Alice duyulacak bir şekilde. Bunu özellikle birine hitaben söylememişti. Onu hemen geri getirirdi. "Sormamda bir sakınca yoksa Dina da kim?" dedi kırmızı papağan. Alice hevesle karşılık verdi çünkü kedisi hakkında konuşmaya her zaman hazırdı. "Dina bizim kedimiz. İnanmazsınız fare yakalama konusunda çok beceriklidir. Ayrıca kuşları nasıl kovaladığını görmenizi isterdim. Küçük bir kuş görmez hemen midesini indirir." Bu konuşma topluluk içinde gözle görülür bir heyecana yol açtı. Bazı kuşlar anında ortadan kayboldu. Yaşlı bir saksağan dikkatlice tüylerini kabartıp "gerçekten eve gitmem gerek. Bu akşam havası boğazıma iyi gelmiyor," dedi. Bir kanarya ise titrek bir sesle çocuklarına "benimle gelin yavrularım, yatma zamanınız geldi," diye seslendi. Kuşlar çeşitli bahanelerle birer birer oradan uzaklaştı ve Alice çok geçmeden tek başına kala kaldı. "Keşke Dina'dan bahsetmeseydim," dedi Alice kendi kendine üzgün bir sesle. "Anlaşılan burada kimse ondan hoşlanmadı. Fakat bence o dünyadaki en iyi kedi. Ah benim canım Dinacığım. Acaba seni tekrar görebilecek miyim?" Zavallı Alice kendisini yalnız ve üzgün hissettiğinden tekrar ağlamaya başladı. Fakat çok geçmeden uzaktan gelen ayak pıtırtılarını duyunca merakla başını kaldırdı. İçten içe farenin fikrini değiştirip öyküsünü bitirmek üzere geri döndüğünü ümit etti. Birinci ayrımın sonu.